onlara öğretirdi. Allahu Azze ve Celle bakınız Nisa suresinde buyuruyor ki onlar kendi nefislerine zulmettikleri zaman şayet sana gelip, peygamberimizden bahsediyor, şayet sana gelip Allah'tan bağışlanma dileseler ve elçi de onlar için bağışlanma dileseydi elbette ki Allah'ı tövbeleri kabul eden ve esirgeyen olarak bulurlardı. Şimdi burada insanlar gerek nefislerine zulmettiklerinde gerek Allahu Azze ve Celle'den başka bir şey istediklerinde ayet Nisa suresi 64 gerekse ondan bir şey istedikleri zaman biraz sonra hadislerle de bunu inşallah izaha çalışacağız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ancak ve ancak duasından faydalanmak için yanına gelirlerdi. Duasından faydalanmak için yanına gelirlerdi. Yani yanına gerek bizim şu işimiz, bizim şu hacetimiz için Allah'tan iste, Allah'a yalvar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına bunun için geliyorlardı. Hani biraz önce dedik ya, eğer arkadaşlarımızın dediği, yazdığı veya sorduğu gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hatırı söz konusu edilerek Allah'tan bir şey istenecek olsaydı onun yanına gelmezlerdi. Onun yanına gelmezlerdi. Örneğin yine aynı anlamda Tirmizi'deki bir hadis-i şerif Osman bin Huneyf radıyallahu anhudan o şöyle anlatıyor. Diyor ki gözü görmeyen bir adam, bir ama Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Ve beni iyileştirmesi için Allah'a dua et. Ya Resulallah dedi. Bakınız buralara iyi dikkat ediniz. Bunlar bahsedilen konu ile alakalı kendisinden güzel istinbatlar yapılacak delillerdir. Evet, onu demeyeceğiz Sezocuğum. İnşallah dinleci yerparem, sen nasihat dinleyen ve hakkı hakikati kabul eden bir kardeşimize benziyorsun. Ve bir de senin için mikrofonu aldım. Başkaları da sordu. Özellikle de sen yazdığın için de aldım. Evet, her neyse dinliyoruz. Ama bir insan, yani gözü görmeyen bir insan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor. Ya Resulallah, beni iyileştirmesi için Allah'a dua et diyor. Şimdi burada antiparantez, bildiğiniz gibi bu insan ama herhalde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gözü gören diğer insanlardan daha farklı bir zorlukta gelmiştir. Aleykümselam kardeşim. Hoş geldiniz. Yani gözü görmeyen bir adamın Allah Resulü'nün yanına gelmesiyle gözü gören bir insanın adamın Allah Resulü'nün yanına gelmesi bir değildir. Bu adam ama olmasına rağmen zorlukla Allah'ın Resulü'nün yanına geliyor. Beni iyileştirmesi için Allah'a dua et ya Resulallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de İstersen sana dua edeyim, istersen sen buna sabret. Çünkü bu senin için daha hayırlı olur. Sabret, senin cennet olsun. Cennet senin olsun. Adam, ya Resulallah bana dua et. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kimseye güzelce abdest almasını ve kendisinin de şu şekilde dua etmesini istiyor. Allah'ım, rahmet peygamberin Muhammed ile beraber sana yöneliyor ve şu ihtiyacımın görülmesi için onunla beraber senden istiyorum. Bu ifadelere bakın, çok iyi dikkat edin. Bunların motomot tercümesi böyle, çünkü burada yanlış tercümeler yaparak Allah'ım peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hatırı için sana yöneliyorum. Bu şekilde bir şeyler sokuşturuyorlar. Allah korusun. Yani sokuşturulan bu ifadeler neticede Allah'a şirk koşulmasına vesile oluyor. Allah korusun, böyle bir şey korkunç bir yanlışlıktır. Çünkü rivayetin, hadisin kendi bünyesinde bile onların manalandırmaya çalıştıkları ifade reddediliyor. Yani hatır için Allah'tan bir şey istenseydi, ki bu peygamberin hatırı dahi olsa, bu gözü görmeyen adam evinde oturduğu yerde, "Ya Rabbi, Muhammed Mustafa'nın hatırı için bana şunu ver, gözlerimi aç, ne olur?" bunu derdi. Ne diye Allah Resulü'nün yanına geldi? Onun içindir ki ifade aynen "Allah'ım, rahmet peygamberin Muhammed Mustafa ile beraber sana yöneliyorum ve şu ihtiyacımın görülmesi için onunla beraber senden istiyorum. Allah'ım, onu bana şefaatçi kıl." Allah'ım, onu bana şefaatçi kıl. Bugün şefaat ya Resulallah diyenlerin bile kulakları çınlasın. Yani hayattayken bile "Allah'ım, onu bana şefaatçi kıl" diyor. Vefat ettikten sonra siz "şefaat ya Resulallah" diye nasıl bağırabilirsiniz? Nasıl yalvarabilirsiniz? Sizi duyar mı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Sizi duysa bile cevap verir mi size Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Sizi duysa bile şefaat yetkisi onun elinde mi ki? "Allah'ım, rahmet peygamberin Muhammed ile beraber sana yöneliyorum ve şu ihtiyacımın görülmesi için onunla beraber senden istiyorum. Allah'ım, onu bana şefaatçi kıl." Burada hatır falan söz konusu değildir. Duasının kabul edileceğine inandığınız, takvasına inandığınız, güvendiğiniz, dinini güzel yaşadığına inandığınız, Allah'a şirk koşmayan bir insanın yanına gidebilirsiniz. Ona yalvarabilirsiniz. Nasıl yalvarabilirsiniz? "Benim için Allah'a dua et, ne olur? Benim için Allah'a dua et." Veya "benim çocuğum hasta. Ey falan, ne olur benim çocuğum için Allah'a dua ediversene." Bunu söyle. Bunu iste ondan. Ve ikiniz beraber Allah'a yönelin, çocuğunuzun iyileşmesi için veya bir sıkıntınızın giderilmesi için Allah'tan isteyin. Çünkü istenilecek merci Allah'tır. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım isteriz. Yalnız senden. Allah'ın haricinde hiç kimseden yardım istenmeyeceği gibi, makamı, mevkisi ne kadar büyük, yüksek olursa olsun, onun hatırını araya sokarak Allah'tan istenmez. Biraz önce monitöre yazdığımız gibi, Allah kimsenin hatırı için iş yapmaz. Kendi aramızdaki işlere mi benzetiyoruz biz bunu? Allah kimsenin hatırı için iş yapmaz. O iradesinde hürdür. İstediği zaman ona yalvaracaksın, yakaracaksın. O isterse birilerinin hatırı için kimseye bir şey vermez. Bu anlamda hatırlarsanız, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem annesinin kabrini ziyaret ediyor. Ağlıyor orada, bakınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağlıyor. Allah'ın Habibim dediği insan ağlıyor. Dost kıldığı insan ağlıyor, bakın. Niye ağlıyor? "Annem ile alakalı Rabbimden istiğfar talep ettim. Bana müsaade etmedi. Bana müsaade etmedi" diyor. "Ama kabrini ziyaret hususunda bana müsaade etti, kabrini ziyaret et, ölümü hatırlatır. Ama annem ile alakalı istiğfar hususunda bana müsaade etmedi." Neden müsaade etmedi? Belki de bu toplumun çoğu bu gerçekten habersizdirler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin anne ve babası gayri İslami bir hal üzere gitmişlerdi. Adam geliyor, "Ya Resulallah, babam nerede?" "Baban ateştedir" diyor. Adam üzgün bir şekilde geriye dönmüş giderken çağırıyor adamı, "Senin baban da ateşte, benim babam da ateşte." Yani şu anlamda, yani sana ne oluyor ki, benim babam bile ateşte. Ben peygamberim, peygamber babası bile ateşte. Allah'ın bu anlamda kimseye bir iltiması yoktur. Allah'a şirk koşulduğu müddetçe, onun istediği şekilde hareket edilmediği müddetçe bitmiştir. Bunun içindir ki hayattayken kızına ne yapıyor? Nasihat ediyor. Ey kızım Fatıma, baban peygamberdir diye güvenmeyesin. Görevlerini yerine getir. Sana asla bir faydam olamaz. Ama malımdan iste vereyim. Yani nereye lafı getireceğiz, sözü getireceğiz? Peygamberin hatırı Allah indinde insanların anladığı manada söz konusu olacak olsaydı annesini affederdi. Annesini affederdi. Hani bir takım zavallıların uydurduğu gibi bu alem onun yüzü suyu hürmetine yaratılmıştı. Hani böyle bir şey de uydurmuşlar, anlatıyorlar. Levlâke levlâk ve mâ halaktul eflak anlamında bir söz uydurmuşlar. Patent olarak Resulullah'ı seçmişler. Eğer sen olmasaydın sen, ben bu alemi yaratmazdım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Şeytani bir ifade. Birçok zavallının ağzında dolaşır bu. Bu kainat güya Muhammed Mustafa'nın yüzü suyu hürmetine yaratılmış. Haşa. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Eğer Allah'ın Resulü de insan idiyse, o da Allah'a kulluk için yaratılmıştır. Onun içindir ki, kelime-i şehadetlerimizde ne yapıyoruz? اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Önce abd, ondan sonra Resul. O da Allah'a ibadet etmek için, Allah'a kulluk için yaratılmıştır. Ve daha o yokken bu kainat yaratılmıştır. Ne demek Muhammed Mustafa'nın yüzü suyu hürmetine yaratılmıştır? Batıl bir söz, yanlış bir söz değerli kardeşler. Onun içindir ki Allahu Azze ve Celle kimsenin hatırı için kimseye bir şey vermez, bir iş yapmaz. Ondan isteyeceğiz. Sadece ona yalvaracağız. Araya vesile ve vasıta koymayacağız. Dilimizde tüy bitti anlata anlata. Tevhidi anlayan, kavrayan insanların dillerinde tüy bitti bu anlamda. Anlata anlata. Neyi anlata anlata? Mekkeli müşriklerin şirk ve küfrü araya vesile ve vasıta koyarak. Aleykümselam. Onlar da aynen Lat'ın, Menat'ın, Uzza'nın, Hubel'in hatırı için Allah'tan istiyordular. Onlar da bu kimselerin salih insanlar olduğuna inanıyor. Allah katında bunların bir değerinin, derecesinin olduğuna inanıyorlar. Zümer suresi ayet 3, açın bakın. Allah'a yakınlık için vesile. Vesile ettiklerini söylüyor. Vasıta edindiklerini söylüyorlar. Bakın, adam dua ettim insanlar iyileşti. Olabilir. Burayı güzel tefrik etmeniz lazım. Dua edersiniz adam iyileşebilir. Ya Rabbi sen bu adama şifa ihsan eyle. Allah senin duanı kabul etmiş, ona şifa ihsan eylemiş. Gayet normal. Gayet normal. Gayet normal. Onun için yani bunları tefrik etmemiz gerekir. Yine bakınız, aynı anlamda Ahmed İbni Hanbel'in müsnedinde biraz önceki rivayetin biraz daha farklı varyantı. Ha, hürmetine falan olmaz Sezu kardeşim. Hürmetine falan diye bir şey yoktur. Allah'tan isteyeceğiz. Allah duamıza icabet ederse şifa ihsan edebilir. Evet. Yine aynen Osman bin Huneyf'ten ama bir adam peygamberin yanına gelerek şöyle dedi. Ey Allah'ın peygamberi, bana şifa vermesi için Allah'a dua et. İstiyorsan bunu tehir edeyim. Çünkü bu ahiret için daha hayırlıdır. Ama illa da istiyorsan sana dua edeyim. Peygamberimiz buyuruyor. Ama illa da istiyorsan sana dua edeyim diyor. Adam sen bana dua et ey Allah'ın Resulü deyince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın otur bir köşeye de ya Rabbi Muhammed Mustafa'nın hatırı için ne olur gözlerimi aç. Bunu de demiyor bak. Peygamberimiz ona buyuruyor ki güzelce abdest al, iki rekat namaz kıl ve şöyle dua et. ve şöyle dua et. Allah'ım senden istiyor. Allah'ım senden istiyor ve rahmet peygamberin olan Muhammed'le beraber sana yöneliyorum. Yani tevessül ediyorum. Allah'ım onu benim hakkımda şefaatçi kıl. Allah'ım onu benim hakkımda şefaatçi kıl. İfadeler gayet açık, net, anlaşılır yani. Resulullah döneminde insanlar böyle yapıyordu. Yani madem ki biraz önce dersimizin de ortasında kısmen de olsa anlatmaya çalışmıştık. Madem ki Allah'ın Resulü ve etrafındaki insanlar bizler için örnek bir topluluk, evet şirk olur Sezo kardeşim. Şirk olur. İşte araya vesile ve vasıta koyarsın. Şeytanın öteden beri inananları, insanları değil bakın, inananları avladığı, tavladığı bir silahıdır. Böyle yaparsak şirk oluyor. Tabii ki şirk olur. Şefaat ya Resulallah sözü şirktir. Ama ya Rabbi Muhammed Mustafa'yı bana şefaatçi kal sözü tevhiddir bakın. Bunun ikisinin arasını tefrik etmemiz gerekir. Ya Rabbi Muhammed Mustafa'yı bana şefaatçi kıl. Bu söz tevhiddir. Çünkü burada istenilen merci Allah'tır. Hadiste de söylendiği gibi. Yani biraz önce okuduğumuz ayette denildiği gibi, hadiste de anlatıldığı gibi. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım bekleriz. Yani bu bize sadece Allah'tan yardım beklememizi istiyor. Bununla beraber bu hadisin son kısmında da ifade edildiği gibi, Allah'ım onu bana şefaatçi kıl. Yani peygamberin şefaat edebilmesi için Allah'tan istekte bulunmamız lazım. Yani her ne kadar Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellemin şefaat edeceğine inansak da, ki bu böyledir, haber veriliyor zaten bize, ona özellikle şefaat izni verileceği, ama Muhammed Mustafa'nın kime şefaat edeceği hususunda bizim malumatımız yok. Onun şefaat edeceği insanları da Allah seçecektir. Aleykümselam. Onun şefaat edeceği, yani peygamberimizin şefaat edeceği insanları da Allah seçeceğinden dolayı bizi o seçeceği insanların içerisinden kılması için Allah'tan isteyeceğiz. Yani aynen hadiste denildiği gibi, Allah'ım Muhammed Mustafa'yı bize şefaatçi kıl diyeceğiz. Muhammed Mustafa'yı bize şefaatçi kıl diyeceğiz. Bunun haricindeki sözler Allah korusun şirktir, küfürdür. Cahilce söyleniyor, tabii ki anlatılması lazım. Cahilce kullanılan bu ifadeleri şirk olarak kabul ediyoruz ama faillerini, yani söyleyenlerini müşrik, kafirdir diye adlandırmıyoruz. Çünkü cahildirler, anlatılması lazım. Tekfirci değiliz, Allah'a sığınırız. Bunları anlatmamız gerekir. Yani peygamber dönemindeki insanların ne yaptıkları gayet açık ve nettir, ortadadır. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi, madem ki o topluluk, topluluk olarak bizim için örnek bir topluluk ise, kurtulacak olan taife ma'ana aleyhi ve ashabi dediyse, ashabının bu konudaki inancı bellidir. Amelleri bellidir, tavırları bellidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu anlamdaki yardımına nasıl ihtiyaçları var, nasıl Allah Resulü'nün bu anlamdaki tevessülü Allah indinde caizdir, bunu bize gösteriyorlar. Yani onun yanına geliyorlar. Onun hatırı için bir şey istemiyorlar. Yanına geliyorlar. Ya Resulallah bizim için dua et. Hastası geliyor, iyileşmem için dua et. Aması geliyor, efendime söyleyeyim, gözlerimin açılması için dua et diyor. Hatta ve hatta bakınız, yani ortalık kuraklık, ses gidip gelenler, onlar da bir gidip gelsinler. Herhalde sadece kendisinden kaynaklanabilir. Ortalıkta kuraklık söz konusu. Bakıyorsunuz ki Müslim hadisi Enes İbni Malik'ten geliyor. Anlatalım bunu komple. Diyor ki bir cuma günü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ayakta hutbe irad ederken Darul Kaza tarafından vaktiyle mevcut olan kapıdan bir kimse mescidin içerisine girdi ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin karşısına dikildi. Ve sonra ya Resulallah, mallar helak oldu, yollar kapandı, perişan olduk yani. Allah-u Teala'ya dua et de imdadımıza yetişsin. Bugünkü zavallıların yaptığı gibi medet ya Resulallah, imdat ya Resulallah, ortalık kurudu ya Resulallah diyor. Resulullah'a bağırıyor. Allah iyiliğini versin senin. Resulullah'a bağırıyor. Medet ya Resulallah. Bugün Mevlid-i Şerif dedikleri, efendime söyleyeyim, o kasidelerin içerisinde, sözlerin içerisinde medet ya Resulallah diye naralar çekiyorlar. Yani imdat ya Resulallah. Yetiş ya Resulallah. Euzubillah. Yani bu ifadeler şirktir. Küfürdür arkadaşım ya. Bakınız, bakınız sahabe ne yapıyor? Ya Resulallah, mallar helak oldu. Yollar kapandı. Mahvolduk. Allah-u Teala'ya dua et de imdadımıza yetişsin. Allah'a dua et, imdadımıza yetişsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de neden zahmet ettin ki evde oturup da peygamberin hatırı için deseydin ya. Yani niye zahmet ettin de buralara geldin? Öyle demiyor bakın. O da hemen ellerini kaldırıyor. Allah'a dua etmeye başlıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Allah bize yağmur ver. Ya Allah bize yağmur ihsan eyle. Ey Allah'ım bize yağmur ihsan eyle. Enes diyor ki vallahi o sırada biz gökyüzünde ne kalın ve ne de ince hiçbir bulut görmüyorduk. Yani hava apaçıktı, bulut denilen bir şey yoktu. Bizim ile Seli Dağ arasında o zaman ev, bina hiçbir şey de yoktu. Yani gökyüzünü açıkça gördüklerini ifade ediyor. Derken Resulullah'ın ardından, yani bu duasının ardından kalkan şeklinde bir bulut parçası çıka geldi. Semanın ortasına varınca yayıldı. Sonra yağmur yağmaya başladı. Allahu Ekber ve lillahilham. Görüyor musunuz? Sonra yağmur yağmaya başladı. Güneşin yüzünü vallahi diyor bir hafta göremedik diyor. Görüyor musunuz? Güneşin yüzünü vallahi diyor bir hafta göremedik diyor. Sonra yine diyor bir cuma günü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aynen hutbedeyken o adam yine koşa geldi diyor. Dikildi ve ya Resulallah mallar helak oldu, yollar kesildi. Mahvolduk bu sefer de yağmurun fazlalığından dolayı. Allah'a dua et de yağmuru kessin, bitirsin. Allah'a dua et de yağmuru kessin, bitirsin. Enes dedi ki bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar ellerini kaldırdı. Ya Allah etrafımıza, üzerimize değil etrafımıza, ya Allah tepelere, bayırlara, dere içerisine, otlaklara yağdır ya Resulallah, üzerimize değil. Yani gereken yerlere, zararının olmayacağı yerlere. Bunun üzerine vallahi yağmur kesildi. Biz namazdan çıktığımızda güneşte yürüdük diyor. Görüyor musunuz? Şimdi böyle insanların Resulullah'a iman etmişler de bu dualarının akabinde duaya icabetten sonraki imanın nasıl tasdik anlamında, kalpteki tasdik anlamında arttığını nasıl o insanlar yakalamışlardır? Allahu Ekber. Yani bizim meleklere imanımız, şu anki imanımız, onlardan bir tanesini gördüğümüzdeki imanımız gibi olur mu? Yani bu anlamda söylemek istiyorum. Hulasa Müslim'deki bu hadiste yani görüldüğü gibi ihtiyaç için peygamberin hatırı şu bu falan araya vesile edilerek istenmiyordu Allah'tan. Yanına geliyorlar, onun dua etmesini istiyorlar. Öyleyse biz de peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatta yok ama salih bildiğimiz, iyi bildiğimiz, takvasına güvendiğimiz, tevhidine inandığımız, Allah'a şirk koşmayan bir takım insanların yanına gidebiliriz. Yani görüyoruz ki adam helal kazanıyor, helal yiyip içiyor. Ve hadislerde okuduğumuz gibi haramla iştigal eden, öyle mi? Haram yolda yürüyen, haramdan kazanan insanlar tevhid ehli de olsa bunların dualarına ne derece itibar edilir ki, ne derece icabet edilir ki? Ama bakıyoruz ki öyle insanlar var ki gerçekten takva ehli insanlar. tevhid ehli insanlar. Yalan söylemeyen, kazancına dikkat eden insanlar. Bu adama gidersek bu adamın duasının kabul olacağına inanıyoruz ve gidiyoruz. Bizim için dua eder misin? Aleykümselam kardeşim. Bizim için dua et. Ya bunu yapabiliriz bak. Bunu yapabiliriz. Ama kesinlikle hatır için asla. Bu anlamda meseleyi dejenere eden, konuyla ilgili rivayetleri dejenere eden insanlar Abbas İbni Abdülmuttalip vesilesiyle yağmur duası yapılıyor ya, bunu güya delil getirmeye çalışıyorlar ve bu anlamda biraz önceki anlatmaya çalıştığımızın haricinde batıl bir şey istiyorlar. Batıl bir istidlalle Allah'tan o insanların yüzü su hürmetine bir şeyler istiyorlar. Şimdi hatırlarsanız Enes İbni Malik'ten gelen bir rivayet de diyor ki halk yağmursuz kalıp kıtlığa uğradığı zaman Ömer İbnül Hattab peygamberimizin amucası Abbas İbni Abdülmuttalib'i vesile edinerek yağmur duası yapar ve duasında da şöyle derdi: Ey Allah'ım, biz bir zamanlar peygamberimizle beraber tevessülde bulunurduk da sen bize yağmur ihsan ederdin. Şimdi ise o aramızda yoktur. Onun amucası aramızda. Sana onunla tevessülde bulunuyoruz. Bize yağmur ihsan eyle. Ve duanın akabinde de yağmur ihsan edilirdi. Şimdi burada tabii ki peygamberle tevessülde bulunurduk, sen bize yağmur ihsan ederdin ama o aramızda yoktur. Şimdi onun amucası ile tevessülde bulunuyoruz, sen bize yağmur ihsan eyle. Yağmur veriliyordu. Bunu adam tercüme ederken diyor ki: Ey Allah'ım, biz bir zamanlar peygamberin yüzü suyu hürmetine senden yağmur isterdik, sen bize yağmur ihsan ederdin. Şimdi ise o aramızda yoktur, onun amucası aramızda. Onun yüzü suyu hürmetine bize yağmur ihsan eyle ve yağmur verirdi. Allahu Ekber. Yani yapılan bu tercümede Allah'a şirk koşuluyor. Tabi bilinçsizce Allah'a şirk koşuluyor. Bir takım zavallılar da bunu okuyor. Ne bilsinler, ne anlasınlar? Çünkü tevhidin hakikati anlaşılmadığı müddetçe, yani bu rivayetlerdeki yanlış tercümelerin kokusu anlaşılmıyor. Tevhidi anlayan, kavrayanlar bunu anlıyorlar. Hayır, burada böyle bir şey asla geçmiyor. Çünkü tevessülden kasıt ne? Bunun izahını biraz önceki rivayetler yapıyor. Ya Rabbi, bunun manası şudur. Ya Rabbi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bir zamanlar senden yağmur isterdik, sen bize yağmur ihsan ederdin. Yani bir zamanlar peygamberimizle beraber senden yağmur istiyorduk. Sen bize yağmur ihsan ederdin. Şimdi o aramızda yoktur. Onun amucası ile beraber senden yağmur istiyoruz. Bize yağmur ihsan eyle. Yani Allah'ın Resulünü de yanımıza alır, sahraya çıkardı. Senden yağmur isterdik. Dua ederek senden yağmur isterdik. Zaten diğer rivayetlere baktığınız zaman sahraya çıktıklarında dua ettikleri, dualarının şekli şemali de belli. Ama şimdi Allah'ın Resulü yoktur. Onun amucası var. Onunla beraber senden yağmur istiyoruz. Eğer burada hatır için, ki tercüme ettikleri şekilde Allah korusun yanlış bir tercüme, hatır için olacak olsaydı, yani Allah'ın Resulü'nün vefat etmesiyle onun hatırı Allah indinde kayıp mı oldu? Yine onun hatırı için istenirdi. Eğer vefat ettiğinde hatırı ortadan kaybolduysa, o zaman siz de onun hatırı için istemeyin. Görüyor musunuz yani? Onların bu anlamdaki batıllığı ortaya çıkıyor. Halbuki bizim inancımız elbette ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisi, hatırı hala Allah indinde aynıdır. Ama onun hatırı için Allah'tan bir şey istenmez. Böyle bir şey söz konusu değildir. Bir zamanlar o hayattaydı, onunla beraber sana dua ederdik, dualarımıza icabet eder, ve bize yağmur ihsan ederdin. Ama şimdi amucası hayatta, onunla beraber senden istiyoruz. Bize yağmur ihsan eyle. Allah Azze ve Celle yağmur ihsan ediyor. Şimdi burada tabii meselenin güzel anlaşılması açısından ben Abbas radıyallahu anhunun, yani Peygamberimizin amucasının duasını burada dile getireceğim. Yani Peygamberimizin amucasını da sahraya çıkarıyorlar. O da dua ediyor. Yani burada hatır matır söz konusu değil. Hacerul Askalani rahimullah Fethul Bari'sinde şunu zikrediyor. Ez-Zübeyr el-Bekkar el-Ensab adlı eserinde şöyle zikrediyor. Ömer radıyallahu anhu Abbas'a tevessül edince Abbas yağmur duasında şöyle Rabbisine nida ediyor. Bakınız duasına bakın. Allah'ım hiçbir bela olmasın ki günahtan dolayı gelmesin. Bu belalar da ancak tövbeyle kaldırılır. Bu insanlar senin peygamberine yakınlığımdan dolayı bana tevessülde bulunup sana yöneldiler. Günahkar ellerimizi sana uzatıyor ve alınlarımızı da senin için secdeye koyuyoruz. Ne olur bize yağmur ihsan eyle. Görüyor musunuz? Bakın. Yani burada peygamberimizin amucası hatırı için falan değil, peygamberimizin amucasını da yanlarına almışlar. Yani peygambere bir yakınlığı var, amucasıdır. Ona iman eden, ona ittiba eden amucası. Yaşlı, yakınlığı söz konusu peygambere. Almışlar, sahraya çıkmışlar. Kendileri dua ettiği gibi peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin amucası Abbas da dua ediyor. Allah'ım hiçbir bela olmasın ki günahtan dolayı gelmesin. Yani musibet ve belalar kendi ellerimizle işlediklerimiz yüzündendir. Gelmiş bulmuşsa bizi, burada buna da işaret vardır. Açık ve net bir şekilde. Hiçbir bela ve musibet olmasın ki günahlarımızdan dolayı gelmesin. Bu belalar da ancak tövbeyle kaldırılır. Ya Rabbi bu insanlar senin peygamberine yakınlığımdan dolayı bana iltifatta bulunmuş, bana tevessülde bulunup sana yöneldiler. Günahkar ellerimizi sana uzatıyor ve alınlarımızı da senin için secdeye koyuyoruz, bize yağmur ihsan eyle. Görüyor musunuz? Hep beraber Allah'tan istiyorlar. Yani Allah'a yalvarıyorlar. Allah'a yalvarıyorlar. Öyleyse sözü daha fazla uzatmaya gerek yoktur. Sözü daha fazla uzatmaya gerek yoktur. Allah'tan isteyeceğimiz zaman hiç kimseyi araya ortak koşmuyor. Vesile kılmayacağız. Vasıta kılmayacağız. Yani Allah birisinin hatırı için mi illa verecek? Allah'tan iste, ona yalvar. Sadece o duysun. Günahkarsan, bir takım işlediğin suçların varsa, biraz önce dediğimiz gibi bu anlamda kendisine güvendiğin, takvasına inandığın, salih insanın yanına git, senin için dua etsin, bunu yap. Buna kimsenin itirazı olamaz. Ama hatır için Allah'tan bir şey istenmez değerli kardeşlerim. Allah hatır için kimseye bir şey vermez. Kimseye vermez. Arkadaşlarımızın ikisinin sorusunun cevabı, efendime söyleyeyim, zannedersem verilmiş oldu. Şimdi diğer arkadaşımızın sorusuna geçiyoruz. Anladınız mı Sezo kardeşim? Allah senden de razı olsun. Anlayamadığın bir husus varsa yine yazabilirsin şu küçücük yazılarınla. Ben de cevap veririm yine dilim döndüğü kadar. Anlatabildiysem ne mutlu bana. Bu yanlış şeyden seni kurtarmama Rabbim beni vesile kıldıysa ne kadar mutluyum ben. Ne kadar güzel. Evet, bunlar çünkü çirkin şeyler değerli kardeşlerim. Sadece Allah'a yönelin, sadece Allah'tan isteyin. Bu bize yeter. Bu bize yeter. Evet. bu diğer arkadaşımızın sorusuna geçmeden önce sorusuyla alakalı şu dipnotlarımı bir çıkarayım. Daha verimli olabilmesi açısından. Evet. Şimdi arkadaşımızın sorusu, kardeşimizin sorusu etrafında hadis inkarcılarının çok oluşundan dolayı hikmetle alakalı bir soru. Ki bunu aslında dün gündüzleyin benim buradaki hanımlara canlı olarak yapmış olduğum derste ele almıştık. Onu biraz zannedersem geniş tutmuştuk. Faydalı oldu. Kayıt da yaptık. İnşallah bir gün yine dinlenir. Benim olmadığım bir ortamda da dinleyebilirsiniz. Burada ben muhtasar da olsa kardeşimizin bu anlamdaki sorusunu cevaplayabilirim. Yani bizlerin sürekli Allahu Azze ve Celle'nin kendisine ittiba edeceğimiz iki kaynaktan bahsettiğimizi ve bununla alakalı delil getirerek Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةِ ifadesini kullanarak burada kitaptan ve hikmetten bahsediyor Rabbimiz. Yani Allah'ın iki şey indirdiğini, birisi kitap, diğerisinin hikmet olduğunu söylememize rağmen buna tabi itiraz ediyorlar. İşte buradaki hikmet sizin anladığınız, kavradığınız manada işte sünnet değildir. Ayrıyeten bir şey değildir. Neymiş bu? Efendim burada anlatılan hikmetli bir kitap. Allah bunu söylüyor diye itiraz ediyorlar. Tabii dün de söylediğimiz gibi Rabbimizin bu ayeti celilesini bu anlamda meallendirmek korkunç bir hata olur. Çünkü burada وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةِ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi. Ve bununla sana bilmediğin şeyleri öğretti. Hitap Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sana kitabı ve bir de hikmeti indirdi. Bununla sana bilmediğin şeyleri öğretti. Eğer onların dediği gibi hikmetli kitap olsaydı ifade şöyle olması gerekirdi anladığımız kadarıyla. Ve enzalallahu aleykel kitaben hakime. Allah sana hikmetli bir kitap indirdi. Böyle olması gerekir. Ama öyle değil. Allah kitabı ve bir de hikmeti indirdi. Buradaki hikmet onların bile itiraz edemeyeceği şekilde ince bir anlayış ve kavrayış olarak bile ele alınsa, çünkü hikmetin anlamlarından bir tanesi de budur. İnce anlayış, kavrayış. Onların bu manadaki anlayışlarıyla anlamış olsak dahi yine Allahu Azze ve Celle'den inen Kur'an'ın haricindeki bir şey olduğunu, dolayısıyla Kur'an'ı Resulullah kendisine indirilen o ince anlayışla anladığını ve bizim de Kur'an'ın yaklaşık 40 küsür yerinde Resulullah'a ittiba edin, ona uyun emrinden dolayı Resulullah'ın Kur'an'ı anladığı şekilde anlama mecburiyetimizde olduğumuza inanıyoruz. Bilmem anlatabildim. Yani sizin dediğiniz şekilde dahi olsa, aleyküm selam kardeşim, sizin anladığınız gibi burada Allah kitabı ve bir de ince anlayışı indirmiş şeklinde de kabul etsek, kime indirmiş? Burada hitap Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ayetin devamında da dediği gibi وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعَلَمْ, bununla sana bilmediğin şeyleri öğretti. Yani Allah öğretiyor Kur'an'ı, nasıl anlaması gerektiği hususundaki anlayışını da Allah indiriyor. Öyleyse zorunuzun adı ne arkadaşım? Allah'ın Resulü nasıl anladıysa Kur'an'ı öyle anlayalım. nasıl kavradıysa öyle kavrayalım. Yani dün de ifade ettiğimiz gibi siz veya biz Kur'an'ı Allah'ın Resulünden daha güzel anladığımızı söyleyebilir miyiz? Onlar bile bu cesarette bulunamazlar. Evet biz ondan daha iyi anlıyoruz, anlayabiliriz diyemezler. Elbette ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kitabını herkesten daha iyi anlamıştır. Herkesten daha iyi yaşamıştır. Ona özel bir anlayış indirildiyse öyleyse onun anladığı gibi anlama mecburiyetindeyiz. Onun anladığı gibi anlama mecburiyetindeyiz. Fazla çırpınmaya hiç gerek yoktur. Yani Kur'an'a hakkıyla vakıf olsalar, Kur'an'ı hakkıyla anlayan insanlar olmuş olsalar vallahi bir problem kalmayacak. Yani Kur'an'ın kendi bünyesinde ikinci bir kaynaktan bahsedildiğini, ona gidilmesi gerektiğini, yani bunu anlayacaklardır. Ama ne yazık ki Kur'an'ı anlama hususunda bile yani bu adamlar basiretsiz, anlayamamışlar kardeşim. Allah anlayış vermiyor. Sürekli ikili bir sistemden bahseder Rabbimiz. İndirdiği iki şey. Yani burada hikmetin vasıflarına baktığımız zaman bir önceki okuduğumuz ayeti cellede indirilen, yani kitap indirildiği gibi hikmet de indirilmiş. Hikmet de indirilmiş. كَمَا اَرْسَلْنَا ف۪يكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ İlâ ahir. Nitekim kendi içinizden size ayetlerimizi okuyan, size kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderdik. Kitabı ve bir de hikmeti öğreten bir kitap, bir peygamber gönderdik. İndirilen kitap hikmet, burada da gördüğünüz gibi öğretilen kitap ve hikmet. Açın başka bir ayet-i celile, Nisa suresinde, Bakara suresinde. Talim ettirilen kitap ve hikmet. İndirilen, öğretilen, talim ettirilen kitap ve bunun yanı sıra hikmet diyor. Ahzab suresi 34'e dikkat ederseniz وَذْكُرْنَا مَا يُطْلَى ف۪ي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَت۪يفًا خَب۪يرًا Sizin evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve bir de diyor hikmeti hatırlayın. Evlerinizde okunan, indirilen, talim ettirilen, öğretilen hikmet, kitap, burada da farkındaysanız okunan. Demek ki hikmeti tanıyoruz veya tanımaya çalışıyoruz Kur'an'ın kendi bünyesinde, daha dışarı çıkmadan. Kur'an'ın kendi bünyesinde hikmetin indirilen, kitabın haricinde indirilen bir şey olduğu. Kitabın öğretildiği gibi hikmetin öğretilen bir şey olduğunu. Kitabın talim ettirildiği gibi hikmetin de talim ettirilen bir şey olduğunu. En son okuduğumuz ayeti cellede de kitabın okutulduğu gibi hikmetin de okutulduğunu öğreniyoruz. Hadislere geçtiğiniz zaman olay daha da netleşiyor. Aynen bir önceki zikredilen ayetle eş manalı, eş anlamlı. Ele inni utitul kitab ve mislehu ma. Dikkat edin, bana kitap ve bir misli verildi diyor. Kitap ve bir misli verildi. Şimdi bu hadis-i şerifin Nisa suresi 113 ile ne kadar yakinen bir alakası, eş anlamlı olduğu ortadadır. Ve enzelallahu aleykel kitab vel hikmet. Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi. Dikkat edin, bana kitap ve bir misli verildi. Aynı kardeşim ya. Okutulan, talim ettirilen, öğretilen, indirilen kitabın, hikmetin daha net bir ifade şekli Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin veda haccında kullandığı terektu fikum şeyeyn. Size iki şey bıraktım, size iki şey terk ediyorum. Lan tadillu ma masaktum bihima kitabullahi ve sünneti. Yani bunlara sarıldığınız müddetçe sapıtmazsınız. Bunun birisi kitap, birisi de sünnetim diyor. Daha ne denilsin ki arkadaşım ya? Öyleyse bu konuda da sözü daha fazla uzatmıyoruz. Soruyu soran kardeşimize net, açık bir cevap olarak hikmet, yani Kur'an'da geçtiği şekliyle hikmet, Allah'ın kitabın haricinde indirdiği, peygamberinin talim ettirdiği, öğrettiği, okuttuğu sünnetin adıdır. Bunu kafamıza bu şekilde yazmamız gerekir. Yani hikmetin Kur'an'daki zikir geçen bu ayetlerde anlamı budur. Resulullah'ın sahih hadisleridir, o kadar. Anlamı budur. Ve ehli sünnetin öteden beri inancı da bu merkezdedir. İnancı da bu merkezdedir. Senin sorunun cevabı da bu kadar. Başka. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. Başka. Şimdi özelime yazan arkadaşım, şimdi ayeti kerimede insanların kendilerine inen sadece kitaptan sorguya çekileceklerini anlatıyorsun ve delil getiriyorsun. Güya Zuhruf suresinden herhalde bahsediyorsun. Zuhruf suresinde 43-44. Bence biraz önceki arkadaşlarımızın yanlış meallendirdiği gibi meallendiriyorsunuz. Şimdi sana vahy yolunana sıkıca tutun. Şüphesiz ki sen dosdoğru bir yol üzerindesin. O, yani o vahy yolunan senin ve kavmin için bir zikirdir ve ondan da sorguya çekileceksiniz. Evet, aynen. Ayet motomot böyle. Zuhruf suresi 43-44. Tekrar ediyoruz. Çünkü şer'i kaynaklarla alakalı olan bir ifade olduğundan üzerinde ciddi bir şekilde duralım. Ben kayıt da yapıyorum. Başka arkadaşlarımız da dinlemediyse, daha doğrusu dinlemeyen arkadaşlarımız da dinlesin diye. Şimdi Zuhruf suresi 43-44'te tekrar ediyoruz. Sana vahiy yolunana sıkıca tutun. Şüphesiz ki sen dosdoğru bir yol üzerindesin. O senin ve kavmin için bir zikirdir. Yani sana vahiy yolunan o şey senin ve kavmin için bir zikirdir. Ve ondan sorguya çekileceksiniz. Bu ayeti celileden bizim sadece sorguya çekileceğimiz şey kitaptır anlamı nereden çıkıyor ki? Bunu nereden çıkarıyorsunuz? O senin ve kavmin için bir zikirdir ve ondan sorguya çekileceksiniz. Yani burada insanlar kendilerine indirilen zikirden, yani Resulullah ve kavmi kendilerine indirilen zikirden hesaba çekileceklerdir. Kendilerine indirilen zikirden. Zaten Talak suresinde de yine Allah sana zikri indirmiştir. Şimdi burada indirilen zikrin keyfiyeti, yani zikrin ne olduğunu anlarsak sorguya çekileceğimiz şey ortaya çıkacaktır. Yani indirilen zikir ne? Allah indirdiğine zikir ismini veriyor mu burada? Sana vahiy yolunana sıkıca tutun. Şimdi buraya bir parantez koyuyoruz. Sana Rabbinin kitabı olan levh-i mahfuzdan vahiy yolunana sıkıca tutun. Levh-i mahfuzdan vahiy geliyor bunlar. Şüphesiz ki sen vahiy yolunan bu şeye sıkıca tutunduğun müddetçe dosdoğru bir yol üzerindesin. Araya parantezler koyuyoruz diğer deliller çerçevesinde. O sana vahyettiğimiz şey kavmin ve senin için bir zikirdir ve ondan sorguya çekileceksiniz. Allah indirdiği şeye zikir ismini veriyor. İndirdiği şeyin ise biraz önceki ayetlere geçiyoruz bakın. Biraz önceki arkadaşımıza cevap olarak verdiğimiz ayetlere geçiyoruz. İndirileni tespit etmek için. Allah indirdiğine zikir ismini veriyor. Neyi indirmiştir? Geçiyoruz. Ve enzelallahu aleykel kitab vel hikme. Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiş. Yani zikir, kitap ve hikmetin özel ikisinin ismidir. Kitap ve hikmet, kitap ve sünnet, ikisinin adı da zikirdir. İkisinin adı da zikirdir. Cuma günü nida edildiği zaman Allah'ın zikrine koşun. Cuma namazı bir zikirdir ama Kur'an-ı Kerim'de keyfiyeti, kemmiyeti anlatılmıyor. Hadislerde anlatılıyor. Kur'an bir zikirdir, sünnet bir zikirdir. İkisi de vahye dayalıdır. Allah'ın Resulü ve kavmi için bu bir zikirdir. İnsanlar bundan sorguya çekileceklerdir. Kitaptan sorguya çekilecekleri gibi sünnetten de sorguya çekilirler. Senin anladığın anlamda değil bu bakın. Yani siz o manayı kendiniz çıkarmışsınız ama ben ayetleri birbiriyle konuşturarak buradaki kendisinden sorguya çekileceğimiz zikrin Allah'ın indirdiği şeyler olduğunu, Allah'ın indirdiği şeylerin de Kur'an ve sünnet olduğunu açıkladım bak. Bu ancak bu şekilde anlaşılır. Yani bundan başka anlaşılmaz kardeşim. Yine aynı şekilde İnna nahnu nazzalna zikre ve inna lehu lehafizun. Burada da tabii bir hata yapılıyor. Yani hadislere itibar etmeyen, onlara kem bakanların efendi işte kitabın korunduğunu, dolayısıyla hadislerin korunmadığını, bu anlamda delilinde işte zikredilen bu ayet oldu. Ve tabii bunu da tercüme ederken muhakkak ki bu Kur'an'ı biz indirdik, onu muhafaza edecek olan da biziz. Hayır, Allah orada öyle bir şey söylemiyor. Allah'a iftira olur. Kısır bir anlam. Zikri biz indirdik, onu muhafaza edecek olan da biziz. İndirdiğine zikir ismini veriyor. Koruyacağı şeyin de zikir olduğunu söylüyor. Zikir de Kur'an ve sünnettir. İkisini koruyacaktır. Zaten değerli arkadaşlarım, dün de gücümüz nispetinde anlatmaya çalıştık. Zaten Kur'an hikmetle, Kur'an sünnetle korunur. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in lafızları olduğu gibi korunsa hangi manaya delalet ettiği bilinmezse o lafızları insanlar kendi kafalarına göre anlayarak kendilerine bir yol edinseler bu ne derece Kur'an'ın korunmuşluğu anlamına gelir ki? Hani diyorlar ya Kur'an'ın lafızlarının sübutu kat'idir ama lafızlarının delalet ettiği mananın sübutu kat'i değildir. Onun içindir ki Kur'an'ı alırsınız, lafızlarının hangi manaya delalet ettiğini sübutu kat'i olmadığından isteyen istediği şekilde anlıyor. Bunu zaten yerleştirmeye çalışıyorlar. Kur'an'ın sübutu kat'idir. Yani lafızlarının sübutu kat'idir. Lafızlarının ne manaya delalet ettiğini sübutu da kat'idir. Ama bu sünnetle. Sünnetle beraber Kur'an'ı ele alırsanız siz Kur'an'ı tahrif etmemiş olursunuz. Kur'an'ın korunmuşluğu ancak sünnetle beraber söz konusudur. Sünneti saf dışı ederseniz Kur'an'ı tahrif edersiniz. Kur'an herkesin elinde, isteyenin istediği şekilde anlayabileceği, affedersiniz, bir ihtilaf sepeti haline gelir. Öyle olmamış mı zaten? Herkesin delili Kur'an'dan maşallah. Bektaşi'nin delili bile Kur'an'dan. La takrabus salah, namaza yaklaşmayın. Cehmiye'nin delili Kur'an'dan, Cebriye'nin delili Kur'an'dan, Mu'tezile'nin delili Kur'an'dan, Kaderiye'nin delili Kur'an'dan. Oh ne güzel. Herkesin delili Kur'an'dan. Sanki ihtilaf sepeti. Onun içindir ki bakın bu anlamda Kur'an bakın korunmuyor. Yani lafızları korunuyor ama lafızlarının delalet ettiği mana korunmasa neye yarar ki? Bu anlamda Kur'an'ın tahrifi sünneti kenara itmekle söz konusu olur. Yani tahrif edilmemesi için Kur'an'ın yani korunması için sünnetin ele alınması gerekir. Onun içindir ki sünnet olmadan Kur'an korunmaz değerli arkadaşlar. Bunun yanı sıra yine bir ipucu size. Anlayanlar için ipucu değil, gayet açık ve net bir delildir. Eğer Kur'an ve sünnetin ikisi beraber korunmasaydı, Allah Kur'an-ı Kerim'inde ihtilaf anında Allah'a ve Resulüne gidin ifadesini ne diye kullansın ki? Allah'a gidinden kasıt kitabına, Resulüne gidinden kasıt da sünnetinedir. Bunun üzerinde kimsenin ihtilafı söz konusu değil. Sadece cüz'i asabi bir takım ruhlar hariç. Allah'a gidin Resul kitabına, Resulüne gidin sünnetinedir. Koruyamayacağı bir şeye bizi havale eder mi Allah'u Azze ve Celle? Eğer ihtilaf ederseniz, Allah'a ahiret gününe inancınız varsa o meselenizi Allah'a ve ahiret, Allah'a ve Resulüne götürün. Bu sizin için hem hayırlı hem de netice itibariyle güzel olan bir şeydir. Bu da yine bakın Kur'an'ın sünnetin korunacağının açık delillerindendir. Gayet açıktır bu. Yine başka bir hadis-i şerif. Bu anlamda size iki şey bıraktım. Bunlara sıkıca sarılırsanız asla sapıtmazsınız. Allah'ın kitabı benim sünnetim. وَلَنْ يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِيدَ عَلَى الْحَوْضِ Bunlar havzın başında yanıma gelinceye kadar birbirinden ayrılmayacaklardır. Bunlar havzın başında yanıma gelinceye kadar birbirlerinden ayrılmayacaklardır. Gördünüz mü? Yani korunduğuna açık ve net bir korunacağına açık ve net bir delildir bunlardı. İnşallah bu anlamdaki sorularınızda cevap bulmuştur. Allah hepimize doğruları nasip etsin. Hepimizi hakka ittiba eden kullarından olmamızı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet.